Ayrım 8, 2 yakın halk, 2 uzak komşu, Hrant Dink, sayfa 71. Korkunun yerine arzuyu koymak. Türkiye'de Avrupa Birliği yolunda halk kesiminde kararlılık bulunmakla birlikte, devlet katında bu kararlılığın zorlandığı bir gerçek. Aslında Türkiye'nin bu zorlanan kararlılığının da sorgulanması gerekiyor. Türkiye'de iktidar alışkanlığı üzerine kurulu oligarşik devlet sistematiği nasıl olur da egemenliğinin bir bölümünü devretmek pahasına Avrupa Birliği gibi bir yönelimi rıza gösterir? Nasıl olur da Avrupa Birliği'ne katılmak pahasına bunca yıl sürdürdüğü dayatmacı politikasını terk etmeye boyun eğer? Nedir onu bu çaresizliğe indirgeyen etken? Batılı olma arzusu mu, doğulu kalma korkusu mu? Gerçekçi bir saptamayla Türkiye ve Avrupa Birliği'nin birbirlerini arzu ettikleri için değil, korktukları için istediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ne giremeyecek bir Türkiye'nin geleceğin dünyasında stratejik bir önemsizliğe itilmesi, hatta ve hatta NATO gibi silikleşmiş bir organizasyonun dışında dahi kalması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmaylarının hesaba kattıkları bir olasılık ve oligarşik iktidarın kendi durduğu noktadan geri çekilme çaresizliğini açıklamaya yardımcı. Avrupa'nın dışında kalmış bir Türkiye'nin ise dünyanın ortasına fünyesi çekilerek atılmış medeniyetler çatışmasının neresinde kalabileceğinin bilinmezliği. Avrupa'nın en büyük korkusu ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almanın yegane gerekçesi. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerini belirleyen ana etkenin karşılıklı bir arzudan kaynaklanmadığı, asıl belirleyici etkenin karşılıklı korku olduğu tüm çıplaklığıyla ortada. Bu ilişkinin motor gücü korku olduğu içindir ki ilişkiler her iki taraf için hem vazgeçilmez hem de aynı zamanda ağır. Tarafları birbirine, araçları önden çeken ve arzuyla çalışan bir motordan ziyade arkadan ittiren ve korkuyla çalışan motorlar taşıyor. Bu korkuyla çalışan motorları arzuyla çalışan motorlara dönüştürmedikçe de yol hayli uzayacak. Tarafların dönem dönem almayız ya da girmeyiz şeklinde birbirlerini korkutmaya çalışmalarının altındaki psikolojik neden ise zaten belli ve bu karşılıklı korkutmalar bir kandırmacadan ve kendi kendini aldatmadan ibaret. Çünkü gerçek şöyle buyurur: korkutmak aslında korkmanın ta kendisidir. Öte yandan korkunun geleceğe bir faydası yok. Türkiye, Avrupa'ya eğilimini kendi iradesiyle korkudan arzuya dönüştürebilirse, önündeki sorunları daha da cesaretle çözme başarısına kavuşacaktır. Keza Ermenistan'la ilişkilerini de başkalarının kendi üzerine yüklediği misyondan kendi arzu ettiği bir irade vizyonuna pekala dönüştürebilir. Bunun da yolu Ermenistan'la ikili ilişkiler kurup ortak çıkar alanları yaratmaktan geçer. Diplomatik bir ilişki kurmuş Türkiye ile Ermenistan arasında ikili çıkar alanları fazlasıyla mevcut. Türk dış politikasının temel düsturunu kazan-kazan formülüne dönüştüren AKP iktidarının Ermenistan'la da benzeri bir politika geliştirmesi mümkün. Enerji, tarım, sanayi, inşaat, turizm, hizmet sektörlerinde ve daha birçok alanda iki ülke arasında yaratılacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hiç de zor değil. Bu anlamda her türlü dış desteğin de yağacağı kuşkusuz. Türkiye ile Ermenistan arasında yaratılacak ortak çıkar alanlarının iki önemli yarar daha söz konusu. Birincisi, bu ortak çıkar alanlarında birlikte sürdürülecek ortak iştigalin aynı zamanda birlikte yaşanan ortak bir terapi olacağı. İkincisi de bu iş alanlarına diasporanın da katkısını sağlanarak diasporadan birlikte yararlanmak projesinin hayata geçirilmesiyle diasporanın da Türkiye'ye karşı yumuşama sürecine gireceği, karşılıklı yardımlaşma algılamasıyla gerçekleştirilmesi gereken bu ortak çıkar alanlarının geleceğe ilişkin diğer bir yararı da Türkiye'nin bugün çok korktuğu, Ermenilerin de akıllarından hiç çıkarmadıkları tazminat ödenmesi sorununa kendiliğinden getireceği çözüm. Bugün için öcü gibi duran tazminat meselesi, bu türden karşılıklı yardımlaşma algılamasıyla ortaya konan ortak yaşam biçimi içinde zaman içinde kendiliğinden karşılanabilir ve elimine olabilir. Yarının kötü ya da öcü beklentilerini ancak ve ancak bugün gösterilecek karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ortadan kaldırabilir. Tüm bu sürecin gerçek bir olgunluk içinde yaşanması ise tarafların üslubuyla yakından ilintili. Türkiye'nin şu anda geliştirdiği üslup ise ne yazık ki beklenen seviyeden uzak. Türkiye'den yükselen Ermenistan'ı diasporanın ekonomik yardım beklentisinden kurtararak diasporaya vereceği tavizleri azaltmalıyız şeklinde özetlenebilecek yaklaşımların Ermeni dünyasında ters etki yarattığı bilinmeli. Sonuçta Ermeni dünyası Ermenistan'ıyla ve diasporasıyla bir bütün. Tüm çözüm önerilerinin bu bütünlüğü kucaklayacak ve onları bölmeyecek bir üslupta yapılmasında yarar var. Keza yine bazı çevrelerce dile getirilen Ermenistan nüfusu ne ki? Bizimle iyi geçinsinler, biz onlara sahip çıkarız şeklinde özetlenebilecek görüşlerinde üstten bakışçı bir üslup olduğu ve karşı tarafı rencide ettiği unutulmamalı. Türkiye, Ermenistan'a karşı göstermeye çalıştığı yeni açılımını yeni bir üslupla donatmadığı sürece eski üslubun yeni açılımı anlamsızlaştırdığı görülmeli. Yeni açılım, yeni ve empatik bir üslubu beraberinde taşımalı. Son söz. Türk-Ermeni ilişkisizliği üzerine karalamaya çalıştığım satırlar esas olarak yeni görüşler değil. Son 10 yıldır bu konuda neler yazdım ve neler konuştuysam onların bir özetinden ibaret. Tüm bu süreçte yaşadığım bir handikapa dikkat çekip bir kez daha yaşanmaması için okuru uyarmakta yarar görüyorum. Türkiye'li bir Ermeni olarak değişik adresleri konuşmak durumunda kalırken özellikle iki noktaya özen gösterdim. Birincisi, hitap ettiğim adrese karşı eleştirel durabilmeye. İkincisi, bu adresleri birbirine karıştırmamaya. Ne yazık ki aynı özeni hitap ettiğim adresler çoğunlukla göstermediler. Avrupalılarla konuşurken Avrupalıları eleştirdim ama bu eleştirilerimden Ermeniler ya da Türkler kendilerine pay çıkarıp söylemleri yerdiler ya da övdüler. Türklerle konuşurken Türkleri eleştirdim ama buradan da Avrupalılar ya da Ermeniler kendilerine pay çıkarıp eleştirileri yerdiler ya da övdüler. Tabii Ermenilerle konuşurken de Ermenileri eleştirdim ama bundan da özellikle Türkler kendilerine pay çıkarıp saptamaları yerdiler ya da övdüler. Sanırım bu benim gibi biri için bundan böyle de kaçınılmaz bir handikap olacak. Ama ne çare ki bu duruma karşı benim samimi durmak dışında başkaca alabileceğim bir tedbir de yok. Adresler beni şaşırsa da ben adresleri şaşırmayacağım. Hepsi bu. Tam da bu noktada bu bir soykırım mıydı değil miydi tartışmalarına ilişkin algılamamı bir kez daha yineleyeyim. Ne 24 Nisanlarda yürüyebildim ne de atalarımın anısına anıtlar dikebildim. Ama ne onları o günlerde bıraktım ne de bugünlerde taşlaştırdım. Onları yaşamımda yaşamayı sırtladım. Gücümün yettiğince de geleceğimi taşıdım. Bu taşımama da sekte vurmaya ne ya da kim yeltendiyse onlarla amansızca boğuştum. Tabii ki atalarımın başına gelenleri biliyorum. Buna kiminiz katliam, kiminiz soykırım, kiminiz tehdir, kiminiz de trajedi diyorsunuz. Atalarım da Anadolu deyimiyle kıyım derdi. Bir devlet kendi yurttaşlarını hem de savunmasızlarını çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden kök saldığı ortamlardan söküp bilinmez ve bitmez yollara salıyorsa, bunun sonucunda da bir halk büyük bir bölümüyle yok oluyorsa, bugün bizlerin bu durumu izah edecek kelimeleri tercih etme kıvranışımız, insan olma özelliğimizin hangi vasfıyla izah edilebilir? Buna soykırım mı desek, göç mü desek diye cambazlıklar yapacaksak, her ikisini de aynı ölçüde mahkum edemeyeceksek, soykırım yerine tehciri ya da tehcir yerine soykırımı tercih etmekle insan oluşumuzla ilgili onurun hangi parçasını kurtarmış olacağız? İtirazım uluslararası arenaya sürülen söylemlerin içeriğine ilişkin değil. O söylemlerin ortaya konması için seçilen alana ve zamanlamaya ilişkin. Alandan başlayalım. Dünyanın üçüncü ülkelerinin parlamentolarında bir ulusun 90 yıl önce yaşamış olduğu tarihi bir dramın bugün güncel politikanın malzemesi yapılmasına, o talihsiz insanların varlığını devam ettirmeye çalışan bugünün Ermenileri olarak daha ne kadar izin vereceğiz? Bu gündeme alışların arkasında onların kendi politik ve güncel ulusal çıkarlarının bulunduğunu görmezden mi geleceğiz? Daha ne kadar bu geçmiş dramımızın helikopter ihalelerinde, seçim arenalarında veya üçüncü ulusların çıkar hesaplarında sermaye yapmasına izin vereceğiz? Ön ayak olacağız. Böyle mi ödeyeceğiz atalarımıza olan borcumuzu? Böyle mi ispat edeceğiz atalarımıza olan bağlılığımızı? İşte gerçek tüm çıplaklığıyla ortada. Soykırım tasarılarına ilgi duyanlar güne göre politikalarını değiştirmiyorlar mı? Bunun neresinde insani yaklaşım, neresinde ahlaki yaklaşım? Ermeni dünyasının artık bu soykırımın farkına varmasının vakti gelmedi mi? Kuşaktan kuşağa aktardığımız travmamızdan kurtulamadıkça Ermeni dünyasının huzurlu bir gelecek kurması mümkün gözükmüyor. Tarihi sürecimizin kara bir kesitine takılı kalışımızı ifade ediyor bu travma. Ne yazık ki o kesitten bir türlü bugüne taşıyamıyoruz kendimizi. Ne yani, o günleri unutalım mı diye bir soru sorulabilir elbet. Gereksiz bir soru bu. Travmadan kurtulmayı ve normalleşmeyi, geçmişi unutmak olarak algılananların bir yanılsaması sadece. İnsan kendi tarihini nasıl unutabilir ki? Niçin unutsun ki? Ancak bir ulusun bugünü ve geleceği sadece o kara kesitten beslenerek ayakta tutulmaya çalışılıyorsa, bu bir travma hali değil de ne? İşte bunun içinde doktorun, reçetenin ve tedavi şeklinin doğru seçilmesi büyük önem taşıyor. Biz Ermeni sorununun konuşulduğu alan üçüncü ülkelerin parlamentoları olmamalı, bizzat olayların asli tarafları ve bizim topraklarımız olmalı derken tedavinin de nerede bulunabileceğini işaret etmek istiyoruz aynı zamanda. Sadece iki halk arasında kurulacak bir diyalog bu sorunu sorun olmaktan çıkarmaya yeter mi? Cevabımız çok net. Evet, yeter ve başkaca da bir çare yok zaten. Hatta fazla optimist gözükse de şunu dahi ifade etmekten çekinmemeliyiz. İki ülke arasında ön şartsız kurulacak normal ilişkiler ve diyalog öylesine mucizevi gelişmeler sağlayabilir ki bir gün Türk tarafı Ermenilere gelin şimdi biraz da tarihimizi konuşalım dediğinde Ermenilerin sırası mı şimdi bırakalım geçmişi halklarımızı mutlu kılmak için başlattığımız ortak işlerimizi ilgilenelim demeyeceğini kim iddia edebilir? Bizler bu topraklarda uzun müddet beraber yaşadık. Ortak bir hafızamız var. Lakin ortak hafızamızı tek sesli hafızalara dönüştürdük. Hepimiz bildiğimiz telden çalıyoruz. Oysa monoloğu diyaloğa dönüştürüp ortak hafızamızı niçin yeniden inşa etmeyelim? Bunu becerebilirsek başka ülkelerin meclislerinin yasalar çıkarma işgüzarlığına da fırsat tanımamış olmaz mıyız? Diyalog ortamında ne inkar söylemlerine gerek kalır ne de özür dile dayatmalarına. Dahası bu diyaloğun bizatihi kendisi bir özür süreci sayılır. İlle de üçüncü ülkelerin kendi çıkarlarının eşref saatinde yapacakları dayatmalı aracılığı mı beklememiz gerekiyor? Zamanlamamızı biz tayin etsek daha insani ve aciliyetli bir çözüm bulabilmemiz işten bile değil. Kabul etmeli ki Türk toplumu, siyasetçisi, aydını ve halkının büyük bir kesimiyle Ermeni paranoyası olarak adlandırabileceğimiz hastalıklı bir ruh hali içindeyken böylesi bir empati ortamına hazır gözükmüyor. Ancak unutulmaması gereken bir hususu bir kez daha anımsatmakta yarar var. Bugüne değin Ermeni sorunu Türkiye'de tabuydu. Bilginin rahatça değil, aksine güdümlü dolaştığı bir alandı. Dolayısıyla yıllardır böylesi bir ortamdan beslenmiş toplumun süratli ve yeni açılımlar sergilemesi elbette pek de kolay olmayacak. Ermenilerin uluslararası arenada 26 bin yazılı eserine karşın Türkiye'nin toplam 15-20 yayınının bulunduğu söyleniyor. Bu doğru olabilir ama başka bir doğru daha var. Türkiye'de de konuya ilişkin bini aşkın yayın bulunmasına karşın ülkede yayınlanmış alternatif Ermeni tezini savunan eserlerin sayısı sadece bir elin parmakları kadar. Bu da gösteriyor ki içerideki bilgi nasıl dışarıya taşınamıyorsa dışarıdaki karşı bilgi de içeri taşınamıyor. Dolayısıyla karşılıklı bir empati ortamının oluşmasını sağlayacak ilk hamleyi bu bilgi takasıyla gerçekleştirmekte yarar var. Karşılaştırmalı bilgiye erişmiş toplumların diyalog kurabilmeleri ve birbirlerine empatiyle yaklaşmaları çok daha mümkün. Başkalarının konuşmasından ziyade sorunun asıl sahipleri olan bizlerin konuşması da ancak bu yolda sağlanabilir. Bu noktada acıyı sırtlayıp onurla taşımak sözünü özellikle vurgulamak isterim. Ermeni dünyasına da bu üsluba sahip çıkması için sesleniyorum. Bizim gerçeğimiz ancak başkaları kabul edince mi gerçeğe dönüşecek? Bizim gerçeğimizin bir zamanlar bu acının yaşanmışlığına bizzat tanık olmuş devletlerin kabul etme insafıyla kabul etmeme insafsızlığı arasında sürekli bir malzeme olarak kalması mı içimizi rahatlatacak? Onların vicdanlarındaki pasın kiri mi bizim yüreklerimizi yıkayacak? Gelin bırakın kendi gerçeğimiz bize kalsın, onların paslı vicdanları da kendilerine. Gelin kurtarın tarihi acımızı bu insanların elinden. Bırakın kabul edip etmemeleri onların vicdanının problemi olarak kalsın ama acımızı da bu dünyada hiç kimse ama hiç kimse ne Ermenisi ne Türk'ü ne de dünyalısı sömüremesin. Günlük siyasetinin parçası yapamasın. Gelin biz o insanların torunları olarak böyle bir ahlaksızlığa bundan böyle asla izin vermeyelim. Kendi acımızı kendimiz sırtlayalım ve gerekirse mahşere kadar da onurumuzla kendimiz taşıyalım. Hepimiz içimizde taşıdığımız ama olan bitenler karşısında çekinip yansıtamadığımız, düşünüp de dile getiremediğimiz gerçek hallerimizin korkak isyanındayız. Cesaretimizi toparlayıp elimizin tersiyle bir kenara atamıyoruz. Hala bizi tutsak eden hamasi söylemleri. Ne var ki bizlerin cesaretsizliği sayesinde birilerinin ürettiği öfke, intikam, toprak, tazminat kavramları dolduruyor boşluğu. Sanki Ermeni dünyasının tek gerçeği bu kavramlarmış gibi. Sahi benim atalarımın onca canının bedeli kaç para eder sizce? Farz edin ki verdiler bir şeyler. Hangimizin boğazından geçecek? Ermeniler ve Türkler birbirlerine bakışlarında sağlıksız halden kurtulmadıkça, özellikle Ermenilerin kendi kimliklerini sağlıklı şekilde yeniden yapılandırmaları mümkün gözükmüyor. Türkler 1915'e bakışlarında empatik bir yaklaşıma girmedikçe Ermeni kimliğinin sancılı kıvranışı devam edecek. Asıl önemli sorun ise Ermeni'nin kimliğindeki bu düşman Türk imgesinden kurtulup kurtulamayacağı. Ermeni kimliğinin Türk'ten azad olmasının görünür iki yolu var. Bunlardan biri Türkiye'nin devlet ve toplum olarak Ermeni ulusuna karşı empatik bir tutum içine girmesi ve nihayetinde Ermeni ulusunun acısını paylaştığını belli edecek bir anlayış sergilemesi. Bu tutum hemen olmasa da zaman içinde Türk unsurunun zarar verici algılamasının Ermeni kimliğinden uzaklaşmasına yol açabilir. Ne var ki bu şıkkın gerçekleşmesi şimdilik zor bir olasılık. İkinci yol ise bizzat Ermeni'nin Türk'ün etkisini kendi kimliğinden atması. Kendi iradesi ve inisiyatifine bağlı olduğundan ilkine göre bu ikincisinin gerçekleşme ihtimali daha fazla. Esas olarak tercih edilmesi gereken yol da bu. Ermeni dünyasının bunu nasıl başarabileceği ise tamamıyla mevcut duruma yeni bir anlayışla bakabilmesiyle ilişkili. 1915'e bakmak örneğin. Ermeni dünyası yaşadığı tarihi dramın gerçekliğinin farkında ve bu gerçeklik bugün dünya ülkelerinin ya da Türkiye'nin kabul edip etmemesiyle değişecek değil. Onlar kabul etmese de Ermeni ulusunun vicdanında olan bitenin adı başından beri kazındı. Dolayısıyla ne dünyadan ne de Türkiye'den bu gerçekliğin tanınmasını beklemek Ermeni dünyasının yegane hedefi olabilir. Gayrı herkesi kendi vicdansızlığıyla baş başa bırakma zamanı geldi de geçti. Bu gerçekliği kabul edip etmemek esasen herkesin kendi vicdani sorunu. Ve bu vicdan da temelini bizatihi insanlık denen ortaklığımızdan, insan kimliğimizden almakta. Dolayısıyla gerçeği kabul edenler esas olarak kendi insanlıklarını arındırırlar. Ermeni kimliğinin sağlığını Fransızın, Almanın, Amerikalının ve ille de Türk'ün soykırımı kabul edip etmemesini endeksli bir durumda bırakmak, Ermeni dünyasının artık terk etmesi gereken bir hata. Gayrı bu hatadan uzaklaşmanın ve Türk'ü Ermeni kimliğindeki bu etkin olumsuz rolünden ötelemenin zamanı gelip de geçti. Kimliksel dinginliğini Türk'ün olumsuz ve kayıtsız varlığına kilitleyen Ermeni dünyasının tüm ortak performansını dünya üzerinden Türkiye baskı uygulamaya ve soykırım kabul ettirmeye ayırması ne yazık ki kimliğin uyanışını erteleyen koca bir zaman kaybından başka bir şey değil. Ermeni dünyası kimliğinin geleceğine bundan böyle öylesi kavramlar yüklemeli ki bu kavramlar bu ulusun körelmiş üretim yeteneğini tekrar fişekleyebilecek iticilikte olsun. İşte bu nedenle kendi acısını sırtlayacak ve gerekirse mahşere kadar da onuruyla kendisi taşıyacak bir anlayışı Ermeni kimliğine hakim kılmak en temel yönelim olmalı. Aksi durumda Ermeni dünyası kendini başkalarının gerçeği kabul edip etmeme insaflarına zincirlemiş olur ki bu da gerçek tutsaklığın ta kendisi. Ermeni dünyasının kendisini böylesi bir hasım Türk imgesinden kurtardığında kimliğinde bir boşluk yaşayacağını ve özellikle de diaspora Ermenilerinin kimliksel çözülmesinin hız kazanacağını sananlar aldanırlar. Ermeni kimliğinde Türk'ten geriye kalacak boşluğu dolduracak çok daha yaşamsal bir olgu söz konusu. O da bağımsız Ermenistan Devleti'nin ta kendisi. Bundan 15 yıl önce var olmayan bu yeni heyecan artık her türlü etkinin ve etkenin üstünde Ermeni kimliği üzerinde büyük bir rol oynamaya namzettir. Ermeni dünyasının geleceğini, bu minik ülkenin gelecekteki refahına ve içinde yaşayanların mutluluğunu endekslemesi aynı zamanda kendi kimliğini rahatsız eden sancılardan kurtuluşunun da bir işareti olacak. Ermeni kimliğinin düşman Türk'ten kurtuluşunun yolu gayet basit. Türk'le uğraşmamak. Ermeni kimliğinin yeni cümlelerini arayacağı yeni alan ise artık hazır. Gayri Ermenistan'la uğraşmak. Türk'ün Ermeni kimliğinden dışlanmasıyla boşalacak, o tahrip edici kimliğin yerini dolduracak sağlıklı kimlik Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı ilişkiyle sağlanabilir. Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun. 8. ayrımın sonu, sayfa 80.